Kitabın adı Çılgın Türkler Kıbrıs. Yazarı Turgut Özakman. 59. ayrım. Tuğgeneral Borataş tak taburu ile harekete geçti. Asker dolu kariyerler, ki bunlar zırhlı personel taşıyıcılarıdır, tankları izledi. Geride 3 tanklık bir ihtiyat kuvveti kaldı. Tümgeneral Bedrettin Demirel oturamadı. 3 tanktan birine Teğmen A. Ceylan'ın tankına bindi. Arca yüreği tankın üzerine davet etti. Borataş'ı yalnız bırakmamak için 3 tankla öndeki grubun peşine takıldı. Tank zaman zaman top ve makineli tüfekle ateş ederek ilerliyordu. Rum mermileri vızıldayarak arca yüreğin başının üzerinden geçiyordu. Rum direnci adım adım kırılıyordu. Tank ani olarak durunca tutunacağı bir yer olmayan arca yürek her seferinde tanktan yere düşüyor, yine tankın üzerine atlıyordu. Dipnot 484. Tümen komutanının ve arca yüreğin bulunduğu tankın komutanı Teğmen Abdülkadir Ceylan'ın anıları. M. Remzi Gökhan. Sayfa 353. Tuğgeneral Tuncer ve Yüzbaşı Neşet İkiz, batıdan gelmesi olası bir hücuma karşı önlem aldılar. Bora kuvvetinin tankları ve kariyerleri Girne yolunda son güçlerini harcayan Rum birlikleriyle çatışarak ilerlerken, helikopterler 350 kişilik Türk alayını değiştirme birliğini üçgen bölgeye indirdiler. Dipnot 485. Genelkurmay savaşta bile değişim sürelerine uymaya dikkat ediyor. Yeni alay komutanı Kurmay Albay Eşref Bitlis'te gelmişti. Kolordu komutanı değiştirme birliğini alay emrine yolladı. Albay Bitlis'i hareket şube müdürü olarak karargahına aldı. Dipnot 486. 6. Kolordu Kurmay Başkanı Kurmay Albay Mahmut Boğuşlu ve savaş karargahı 25 Temmuz'da Kıbrıs'a gelmiştir. Türk alayı taarruza geç başlayabilmiş ama çabuk ilerleyerek Yunan güvenlik birliklerini temizleyerek Lefkoşa hava alanının batı kesimine yaklaşmıştı. Çubuk taburunun taarruzu gelişiyordu. Çubuk taburuyla birlikte taarruza katılmakla görevlendirilen yeni birliklerin de yardımı ile yukarı ve aşağı dikomolar alındı. 1. Komando taburu keskin sırt ile Yanıktepe'ye taarruz etti. Pladini plajına ve çevresine ateş yağdıran bu iki yer ele geçirildi. Rumlar ormana kaçtılar. Kaçamayanlar da vardı. Yunan subayları korkak Rumları zincirlerle makineli tüfeklere bağlamışlardı. Esirler, silahlar ve mühimmat geriye yollandı. Sıra Karmi ormanındaki ateş odaklarını söndürmeye gelmişti. Hava kararırken Karmi ormanlarına hücuma geçilecekti. Tugay komutanı karanlıkta bu yoğun ormana yapılacak taarruzu doğru bulmadı. Burayı gündüz gözüyle temizlersiniz. Saat 14.35'te Ankara, Mürtet yani Akıncılar hava üssünde bulunan 141. filoya Lefkoşa hava alanını kullanılmaz hale getirmesi emri verildi. Taarruza 17 adet F-104G katılacaktı. Uçaklara 750 librelik bombalar yüklendi. 15.05'te havalandılar. Az sonra Lefkoşa üzerindeydiler. Lefkoşa hava alanına sırayla havayı yırtarak daldılar ve bombaları bıraktılar. İki pistinde 21 tane büyük derin bomba çukuru açıldı. Lefkoşa havaalanı böylece iptal oldu. Pistte bulunan bir nakliye uçağı tahrip edildi. Bir köşede iyi saklanmış bir uçak savar yuvası vardı. Onu da yok ettiler. Uçaklar eksiksiz geri döndüler. Dipnot 487. Kaynak. Korgeneral Hulusi Kaymak. Adı geçen eser. Sayfa 249. Lefkoşa havaalanının bombalanması ile ilgili anı. Pilot Ziver Tuncel. M. Remzi Gökhan. Adı geçen eser. Sayfa 239. Lefkoşa havaalanı hala kullanılamamaktadır. Yunanlılar bir daha bu alana gece yarıları birlik ve silah indiremeyecekti. Böyle bir hareketi beklemeyen İngilizlerin, Rumların, Yunanlıların ve barış gücü yöneticilerinin ağızları açık kaldı. Tanklar son Rum barikatlarını ezerek Darboğaz yoluna çıkabilmek için Girne'ye daldılar. 2. ve 3. komando taburları Girne içine çekilmiş Rum birlikleri ile sokak savaşı yapıyor, canlarını esirgemeden Girne'yi sokak sokak ele geçiriyorlardı. Tankları izleyen kariyerlerin içindeki askerler de yere inerek komandolara katıldılar. Sivil Rumlar arabalara binerek Girne'yi terk etmekteydiler. İngilizler evlerine İngiliz bayrakları asmışlardı. Türk askerleri yabancılara ve sivillere dokunmuyor, esir alınan ya da teslim olan Rum askerlerini belirli yerlerde topluyorlardı. Tümgeneral Bedrettin Demirel'in başında bulunduğu 3 tank da öndeki tankları izleyerek Girne'ye girdi. Ana caddenin sağ yanında bir polis karakolu vardı. Polis giysili adamlar pencerelerden askerlere ateş ediyorlardı. Yerde vurulmuş yatan birkaç Türk askerini gören Teğmen Ceylan'ın öfkeden kalbi sıkıştı. Topunu bu karakola çevirip ateşledi. Bina yerle bir oldu. Girne Kalesi'ndeki Rumlar beyaz bayrak çekmişlerdi. Komutanlar Girne'nin bütünüyle ele geçirilmesini komandolara ve Bora kuvvetinin askerlerine bıraktılar. Yolu bir Rum'dan öğrendiler. Dağ başını duman almış marşını söyleyerek Darboğaz'a giden yola saptılar, oradan da Darboğaz'a girdiler. Buranın 2. paraşüt taburunun güvencesi ve denetimi altında olduğunu bilmedikleri için tanklar birbirlerini ve çevreyi kollayarak tanklara özgü savaş düzeni içinde ilerliyorlardı. Sağ yandaki tepenin üzerinde barış gücüne bağlı Finlandiyalı askerler elleri ceplerinde Türk tanklarının geçişini izliyorlardı. Teğmen Ceylan topun namlusunu onlara doğru çevirince Finliler toparlandılar ve saygıyla selam durdular. Az ileride yol kıyısında gözleri parlayarak tankları selamlayan bir Türk subayı dikkati çekti. Ceylan yavaşlayarak baktı. Bu, paraşüt tugayından devre arkadaşı Teğmen Atıf Yurdakul'du. Generalden izin alarak tankı durdurup aşağı atladı. Teğmenler kucaklaştılar, gazalarını kutladılar. Kıyı başı ile hava başı birbirine kavuştu. Saat 16.15'ti. Teğmen Atıf Yurdakul, Darboğaz'ın 2. paraşüt taburunun denetimi altında bulunduğunu, Boğazköy'ün az ileride olduğunu söyledi. Coşkuyla yola çıktılar. Yolun son kısmını da marş söyleyerek geçtiler. Boğazköy'ün girişinde durdular. Tankları gören subaylar ağlamaya başladı. Komutanlar, subaylar ve az subaylar karargahın önünde mutluluk içinde sarmaş dolaş oldular. Boğazköylüler Türk tanklarını görmek için evlerinden fırlayarak karargah önüne koşuyorlardı. Saat 16.30'du. 50 yıldır savaşmamış olan Cumhuriyet ordusu en az kayıpla karaya çıkmış, adanın ortasına paraşütle ve helikopterlerle en az kayıpla atlamış ve inmişti. İlk gece kat kat kalabalık ve silah bakımından çok üstün düşmana karşı direnmiş ve savaşın sonucunu belirlemişti. Çıkan ve inen birlikler Darboğaz yoluyla birleşmişti. Birinci aşamanın önemli hedefi olan Girne Limanı ele geçirilmiş sayılırdı. Rum savunması gittikçe zayıflıyor, Rum birlikleri azar azar Girne'den doğuya doğru kaçıyor, bir kısmı 2. paraşüt taburunun eline düşüyordu. Nüfusu 10 bine çıkan Magosa'da yiyecek bittiğinden açlık tehlikesi başlamıştı. Tabur komutanı ile 6 mücahitten oluşan küçük müfreze limana sızarken sur üzerindeki bir bölük mücahit limandaki Rumları ateş altına aldı. Limanın kulesi ve kritik yerleri ele geçirildi. Rumlar liman dışına püskürtüldü. Kaledeki mücahitlerin bir kısmı yardıma koştu. Limandaki ambarlarda bulunan konserveler, kuru yiyecekler elden ele kaleye taşındı. Açlık tehlikesi bitti. Limanda Türklerin eline geçmişti. Yakındaki barış gücü birliğinin komutanı İngiliz General Hen çok kızacak, limanın boşaltılmasını isteyecek, yoksa birliğine ateş açtıracağını söyleyerek tehdit edecek, zırhlı arabalarla girişi zorlayacak ama Magosa mücahitlerini sindiremeyecek, limanı geri alıp Rumlara veremeyecekti. Bazı önemli ateş odaklarını körleten uçaklar saat 19'da ateşkes kararına uyarak geri döndüler. Dipnot 488. Aynı gün uçağı isabet alan bir F-100D pilotu paraşütle atladı, Türk kesimine indi. Ama ateş saat 19'da her yerde kesilmedi. İki yanda savaşı bazı yerlerde birkaç saat, bazı yerlerde daha fazla uzatacaktı. Lefkoşa Mücahit Birliği ile Türkiye'li bir bölük, Yenişehir'den sonra Küçük Kaymaklı'ya yönelmişlerdi. Rumlar kimi evleri yakmış, kimini yıkmış, sağlam evlerin hepsini ya yağmalamış ya gasp etmişti. Sokaklara Rumca adlar verilmişti. Lefkoşa Rum Belediyesi, Küçük Kaymaklı ve çevresini sınırı içine alarak Türk kesiminden koparmıştı. Şimdi Türk Küçük Kaymaklı'ya, Küçük Kaymaklı Türk'e geri dönüyordu. Ateş savaşları kısa zamanda boğuşmaya, giderek boğazlaşmaya döndü. Türkler Küçük Kaymaklı'yı sokak sokak değil, ev ev, oda oda geri alıyorlardı. Vaktiyle burası işgal edildikten sonra elindeki Türk bayrağını sallaya sallaya "Gelsin de sizi Türkiye kurtarsın" diye kabadayıca hava atan Nikos Samson, Küçük Kaymaklı'nın adım adım elden gittiğini öğrendikçe duvarları yumrukluyordu. 11 yılın haklı öfkesi ve Mehmetçiğin uzun süngüsü sert dipçiği karşısında ne Rumlar durabildiler ne yardıma gelmiş Yunan askerleri. Küçük Kaymaklı akşam sularında bütünüyle ele geçti. Birçok eve Türk bayrakları asıldı. Sesi gür biri en yüksek çatıya çıkıp sela verdi. Bu saatte bir basın toplantısı düzenleyen Ecevit birkaç konuya değindi. Rumlara teslim olan Türk yerleşim yerlerinde Türklerin durumu yürekler acısıydı. Teslim olmayan birçok köye Rum hücumları sürüyordu. Ordunun yetişemediği yerlerde güveni, barış gücünü sağlamasını istedi. Bu soruya şu yanıtı verdi: "Bizim için önemli olan adada Türk varlığını geriye dönülmez şekilde etkin hale getirmektir. Bu da gerçekleşmiştir. Türk toplumunun bugüne kadar denize çıkışı yoktu. Bugün vardır." Dipnot 489. Komandolar, 2. Paraşüt Taburu ve Bora Kuvveti'ne mensup askerler bu sırada Girne'yi bütünüyle ele geçirmek için son Rum savunucularıyla savaşıyorlardı. Türkiye bu sayede Kıbrıs Türk toplumunun yardımına gerektiği takdirde gidebilecektir. Kıbrıs Rum yönetimi denizlerini ve havalarını Türkiye'ye kapayarak Kıbrıs Türklerine istediğini yapmıştı. Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs'ın %3'üne sıkıştırıldığı, ilaç bulamadığı, açlıkla boğuştuğu, su kuyusu açmak için bile izin alamadığı günler sona ermişti. Türkiye bu kozayı sabırla, her zorluğu aşarak 11 yılda örmüş, Kıbrıslı Türkler bu sonucu sabırla, her eziyete katlanarak 11 yıl beklemişti. Ecevit, basın toplantısından sonra davet ettiği parti liderlerini gelişmeler hakkında aydınlattı. Sonra Cumhurbaşkanı'na bilgi sunmak için köşke çıktı. Köşk çıkışı eve gitmedi. Başbakanlığa geri döndü. Cunta'nın son bir kurtuluş çaresi diye Türkiye'ye savaş açma deliliği yapabileceğini düşünüyordu. Bu nedenle görevinin başında olmak istemişti. Sabaha kadar odasında dolaşıp duracaktı. Genelkurmay'da, Ege'deki ve Trakya'daki birliklerde bu gece uyumayacaklardı. Gece Yunanistan'da çok gergin geçti. Komutanlar savaşamayacaklarını söylediler. Cunta komutanları korkaklıkla suçlayarak savaş diye diretti. Tartışmalar, çekişmeler, kavgalar sabaha kadar sürdü. Son olarak Trakya'daki ordu komutanı General Davos savaşa ve Cunta'ya karşı olduğunu bildirince tartışma sona erdi. General Ioannides odayı terk etti. Cunta çökmüştü. Cumhurbaşkanı General Gizikis 23 Temmuz 1974 Salı günü saat 14'te Genelkurmay Başkanı'nı, kuvvet komutanlarını, siyasi liderleri topladı. "Beyler," dedi, "ordu hükümeti bırakıyor. Buyurun hükümeti kurun." Kim kuracaktı? Akşama doğru hükümeti kurmak üzere Başbakan Karamanlis'in Paris'ten çağrılmasına karar verildi. Karamanlis, Cunta'nın yönetime el koyması üzerine Paris'e gitmişti. Bir çeşit sürülmüştü. Karamanlis gece yarısından sonra özel bir uçakla Atina'ya döndü. Yemin ederek başbakanlığı üstlendi. Cunta tarihe karıştı, Yunan halkı bayram etti. Dipnot 490. Junta yönetimden çekilmişti ama juntacılar görevlerinin başındaydılar. Ioannides, savaş bakanı Averof'u açıkça tehdit edebiliyordu. Junta her an geri dönebilirdi. Karamanlis'in durumu bu bakımdan güvenli değildi. Türkiye ile uzlaşmaktan çekiniyordu. Junta önderleri daha sonra tutuklanıp yargılanacak ve mahkum olacaklardır. Bu olay, Junta'nın Kıbrıs'taki uzantısı olan Nikos Samson yönetiminin de sonu oldu. Katil Nikos Samson'un dayanağı kalmamıştı. İstifa ederek gözden kayboldu. Rum Cemaat Meclisi Başkanı Claridis, Cumhurbaşkanlığını ilan etti. Türkiye, bir dokunuşta iki rezil yönetimi devirmiş, Kıbrıs'ta uzlaşmanın, Yunanistan'da demokrasinin yolunu açmıştı. Claridis, Denktaş'a telefon ederek randevu aldı ve görüşmeye geldi. Gelecek için ümit verici, dostça bir konuşma yaptı. Çok geçmeyecek, 15 gün sonra 2. Cenevre Konferansı'nda ağız değiştirecek, eski uzlaşmaz, bencil, ırkçı Claridis olarak konuşmaya başlayacaktı. Dipnot 491. Claridis, Rum basınına şu bilgiyi verir. Biz masaya taktik icabı oturuyoruz. Taktiğimiz karşı tarafın hayır dediğine evet demektir. Böylelikle karşı tarafı uzlaşmaz olarak gösteririz. Bu taktik çok başarılı olmuştur. Devam edecektir. Denktaş, Hatıralar, 10. cilt, sayfa 448. Claridis görüşmeleri daha önce 6 yıl böyle yürütmüştü. 38 yıldır da böyle yürütülüyor. Bu taktik kırılmaz, bu tuzağa düşülürse daha yıllarca böyle sürer. Toplantıda bulunan Denktaş fazla şaşırmayacaktı. Bunları iyi tanıyordu. Bora, özel görev kuvvetiyle gelen 10 ağır tank Türk alayının emrine verilmişti. Türk alayının Yunan alayı ile görülecek hesabı vardı. Türk alayı 23 Temmuz sabahı Yunan alayına taarruza geçti. Taarruz çok hızlı gelişti. Türk alayı Yunan alayı ile birlikte Lefkoşa hava alanının batısını da kuşattılar. Yunan alayı hava alanını savunamayacak hale geldi. Ağır kayba uğramış, 50 de esir vermişti. Bazı ileri müfrezeler alana girmişti. Hatta yorulan bazı askerler piste uzanarak bir süre dinlenmişlerdi. Türkler alanı bütünüyle ele geçirmek üzereydi. Araya barış gücündeki İngilizler girdi. Türklerin alanı almasına karşı çıktılar. Durum gerginleşti. İngiltere Başbakanı Wilson, Türklere gözdağı vermek için 12 Phantom uçağı, 600 Deniz Piyade Komandosu ve 600 Gurkha askerini acele Kıbrıs'taki üstlerine gönderdiğini açıkladı. Bazı İngiliz gazeteleri Gurkha askerlerinin Türk askerlerinden çok daha üstün savaşçı olduğunu yazdılar. Dipnot 492. Gurkha askerleri Nepalli askerlerdir. Çanakkale Savaşı'na da katılmışlardı. Jonk Bayırı'nı kuşatmaya çalışan Anzak birlikleri arasında iki taburda Gurkha askeri vardı. 10 Ağustos 1915 günü Albay Mustafa Kemal Bey'in planlayıp başlattığı büyük süngü hücumunda bütün Anzak birlikleri gibi Gurkhalar da ağır şekilde yenildiler. İngiliz gazeteleri bu yenilgiyi unutmuş olmalıydılar. Tarih bilen Türkler bu iddiaya güldüler. Hava alanı zaten kullanılmaz hale getirilmişti. Türk alayı için önemli olan Yunan alayı idi. Kesin hesaplaşmayı ileriye bırakarak hava alanını kuzeyden ve batıdan kuşatmış olarak kaldı. Alana giriş çıkış Türk denetimine geçmişti. 59. ayrımın sonu. Sayfa 425. Devamı 60. ayrımda.